Mesnevi ile ilahi aşka hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TV.net ekranlarında huzurlarınızdayız efendim. Mehmet Fatih Çıtlak Beyefendi ile Mesnevi-i Manevi, Hazreti Pir, Hazreti Pir'in hayatı programımızın konusu ve peyderpey de Hazreti Pir'in hayatından bahsederek, Mesnevi-i Manevi'nin dibalesinden bahsederek hocam buraya kadar gelmiştik. En son programda da Mesnevi'nin Hazreti Pir'in dibacede bahsettiği şekliyle nasıl muhafaza edildiğine ve Mesnevi'deki manadan bahsetmiştiniz.
Evet. Biz her program için şunu söylemiş olalım. Cenab-ı Hakk'ı muhabbetle tevhid etmek. Muhabbetle o tevhidi halletmek, muhabbetle o tevhidi konuşmak. Mesnevi ile ilahi aşkın teması, konusu bundan ibaret. Allah Teala'yı muhabbetle tevhid etmedikten sonra insandaki halifetullah meyvesi, marifeti ortaya çıkmayacaktır. Zahiri şeyleri yaptığı halde, hani nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle namaz kılarlar da böyle olur, bu namazlar ona fayda vermez veya oruç hakkında Efendimizin onların sadece açlıkları, susuzlukları yanlarına kalır tarzındaki beyanatından anlıyoruz ki muhabbet kişinin yaptığı salih amellerde o salih amelleri yaparken ki doğru niyeti gösteriyor.
Eyvallah.
Ve dolayısıyla Mesnevi ile ilahi aşk bizim bir niyet tazelememiz gibi düşünülebilir. En son kalan yerde dibacede arzu ederseniz yine geçen haftaki gibi ben sizden müsaade isteyeceğim fakir bendeniz.
Estağfurullah.
Yine veterimizi girmeyelim.
Eyvallah hocam.
Hayatı Hazreti Pir'i devam edelim. Arada yine işlemeye devam edelim. Fakat şu dibaceden bir şekilde konuyu sürelim.
Eyvallah hocam.
Çünkü mevzu Hüsamettin Çelebi
Eyvallah.
Hazretlerine gelmişti. Hüsamettin Çelebi'nin efendim bunu yazan ellere işaret ettikten sonra Hazreti Pir kendisiyle alakalı bu Mesnevi'nin daha çok ismi vardır. Allah katında da çok isimleri vardır. Ve Mesnevi burçları felekleri aydınlatmaktadır derken bu göklerdeki bir kandilden ziyade işte günümüze işaret ediyor. Devri zaman dönmüştür, felek dönmüştür. Hala günümüz insanına ister cahil olsun, ister alim, ister günahkar olsun, ister salih, mebrur olsun, ebrar olsun, neticede muhakkak hitap ettiği bir özellik vardır. Bu arada bir şey daha parça parça gidiyoruz ama inşallah metinle, daha doğrusu beyitlere geldiğimizde daha farklı bir konu bütünlüğü oluşacak diye düşünüyoruz. Şimdi Mesnevi Manevi'deki bu özelliklere dikkat çekerken birkaç hususiyeti de peyderpey, aynı Hazreti Pir'in hayatını her programda zikretmemiz gibi bazı detaylar verelim. Birisi şudur. Sadece Mesnevi değil, herhangi bir kitabı okumaya başlarken, bir ilim kitabı olabilir, feyiz almak istediğiniz bir eser olabilir. Bu eserin okunmazdan evvel ele alındığında bir Fatiha okumak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere cümle zevatın ruhuna, sahabenin, etbainin, evladı Resulullah'ın, tabiinin, alimlerin, göçmüşlerin ve o kitabı yazan zatın ruhuna Fatiha okuyarak o kitaba başlamak ayrı bir feyze vesiledir. Bu unutulmuş bir adettir. Bu adet bid'at manasına değildir. Kendisinden evvelkini hatırlayabilmek ve kendisinden faydalandığı halde şu anda burada bulunmayan insanı yad etmek Müslümanın şerefidir. Müslümanın ahlakındandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakın kendisinden evvelki iyi insanları anmayı, yani mümin olanları anmayı, imanı hususunda bile şüpheli fakat hizmeti olmuş insanları anarken hayırla yad etmiştir. Bir Hatem-i Ta'i'den bahsederken, bir Nuşirevan'dan bahsederken Efendimiz sitayişle bahsetmiştir.
Eyvallah.
Dolayısıyla kendinden evvelkinin nimetiyle alakalı bir zaman dilimini, bir eseri, bir şeyi paylaşıyorsak onu yad etmek insana verilmiş bir ahlaktır. Geçmişini yad etmeyen kişi, tarih şuurundan biraz bahsetmiştik bunu hatırlarsanız, hatır halinizdedir. Geçmişini yad edemeyen insanın geleceğe de bir şey bırakması neredeyse muhaldir. Veya bıraktığı şeyden manen fayda görmesi, şahsının istifade etmesi muhaldir. Çünkü kör kalmıştır bir tarafı. İnsani beslendiği tarafı geçmişi yad edemeyerek kör bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerin kıssası vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerle alakalı hadiseler beyan etmiştir. Öyle değil mi efendim?
Eyvallah.
Bunlar insandaki terbiye ile alakalı, onlardaki fıtratla alakalı önemli işaretlerdir. Bunu hatırlamak lazım. Dolayısıyla bir kişinin kitabını aldığımızda, bu Hazreti Pir de olabilir, başka bir zat da olabilir. Hatta hayatta olan bir zat olabilir. Hayattadır, kıymetli bir hoca efendidir. Kitabı elinize aldığınızda göçmüşlerin ruhuna dersiniz ve dersiniz ki ya Rabbi şu okuduğum Fatiha'dan ayrıca kalben niyetle tutabilirsiniz. Onu da defterine kaydolsun dediğinizde bunun sırrı şöyle. O eseri okuduğunuzda, o kişileri yad ettiğinizde Allah Teala onlara ihsan ettiği ilhamattan ve o cilve-i Rabbaniye'den, o güzelliklerden, o marifetten size de bir hisse bırakır. Ruhen alaka kurduğunuz için, alaka peyda ettiğiniz için oradan bir hisseyi de almış olursunuz. Bu bizim yapmamız gereken, bizim takınmamız gereken bir haslettir. İlmi eserlerde, mesela hattatlar bile ellerine kaleme aldıklarında, hat hocam öyle derdi, kaleme aldığında eline şöyle öpülür, kalemin ucuna niyaz edilir, kenarına.
Onun için hocam?
Cenab-ı Hak yazmak için bir alet veriyor elinize.
Eyvallah.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de giyerken elbiselerini öperler. Bazen kap içerisinde su getirildiğinde kabı öper. Çünkü su avuca verildiğinde içilemez. Su ayrı bir nimet. Suyu içmek için verilen kap ayrı bir nimet.
Ayrı bir nimet, eyvallah.
Orada onu yad ettiğini gösterir ve eşya insana şahitlik edecektir. Giydiği elbisesini bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkartırken de bana sütre oldu bu. Kalkıp atmak yoktur, mekruhtur. Hatta Hanefi fıkhında giyeceği elbisenin üzerine yatıp ona böyle şey nazarla, hani demin işini gördüğü halde onu bozacak şekilde, o nimeti tahfif edecek şekilde üzerine yatmak mekruhtur diyen alimler vardır. Nimettir bu yani. Gönen Mehmet Efendi hocamız parayı bile yere attırmazdı. Para, bildiğimiz para. Hem bazıları tiksinir bile tutmaya. Yere attırmazdı. Neden? Oğlum o Allah'ın nimeti. Bak onunla bir talebenin maişeti çıkıyor. Bir kişinin rızkı çıkıyor. Allah bunu kullanalım diye nimet olarak vermişlerdi. Parayı bile aziz tutardı. Evet. Bırakın ekmeği suyu. İşte bu medeniyetin hep detaylarıyla konuşacağız.
Eyvallah hocam.
İşte kaleme niyaz eder. Hattatlar. Allah Teala kaleme yemin etmiştir. Yazmayı lütfetmiştir. Ve bize kalem ihsan etmiştir. Ne kadar hattat gelmişse. Hepsinin ruhuna Fatiha okur. Sonra Bismillahirrahmanirrahim der. Hokkaya daldırır kalemi. O şekilde yazar. Bu bir üsluptur. Kitap alıyorsun. Mesnevi. Şöyle alıp şöyle okumakla Mesnevi eline aldığında şöyle bir durup Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Fatiha edip cümle göçmüş sevat-ı kirama, alimlere, bize bir harf öğreten ne kadar mümin müminat varsa hepsinin ruhuna. Bilhassa şu eseri yazan zatın ruhuna Fatiha okuyup da Bismillahirrahmanirrahim diye açtığında kişi daha açar açmaz kitaptan alacağı feyzi feyiz olarak alır.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah hocam.
Bu mesnevi okumaktaki bir adaptır. Kitap okumaktaki bir adaptır. Bir yapsınlar kardeşlerim, kıymetli seyircilerimiz. Aradaki farkı muhakkak görecekler.
Eyvallah.
Bunu arz etmek isterim.
Estağfurullah.
İkinci bir mevzu, Mesnevi'nin hususiyetlerini yine anlatırsak, Mesnevi üzerinde hep remizler olduğundan dolayı hususi mütalaa etmek için bazı merkezlerde okutulmuştur. Ve bu merkezlere Darül Mesnevi deniyor. Mesnevi mekanları var. Yani Mesnevi, nasıl diyelim ona, Mesnevi medreseleri var bir nevi. Hususi alınıyor, Mesnevi'deki remizler çözülmeye çalışıyor. Burada Mesnevi okurken kişi, buradaki metin şerhi özelliklerine bakarken, kelimenin köküne, ifade edilen işaret, ima edilen şeylere bakarken, Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan işaretleri anlamaya yönelik de bir bilgi sahibi oluyor. Ayrıca günümüze kadar, Mesnevi'ye kadar gelen ve Mesnevi'den sonra yapılan şerhleri düşünürsek, bu hususta yazılmış şeyleri öğrenerek bu medeniyet içerisinde hem nerede durduğunu hem de nereden başlayacağını da görmüş oluyor. Böyle bir özelliği var. Üçüncü bir hususu da arz edeyim, sonra metne dönelim tekrar. Mesnevi için derler ki mürşit kitaptır. Yani bayağı bir konuşan kitaptır. Normalde tasavvuf ilmi, bilhassa tasavvuf açısından konuşursak, kitaptan öğretile gelen bir ilim değildir. Belli şeyler kaybolmasın diye satırlar yazılmış, müridane vesaireye bir vasiyet gibi, nasihat gibi elde belge olsun diye bırakılmıştır. Ama bir kere ilham olunmadan, emri manevi olmadan eser yazmamışlardır. Ben de bir eser yazayım ya. Hani ben de bir albüm çıkartayım diye şimdi sanatçılar. Hani benim de bir eserim bulunsun. Herkes yazmış. Bana da şeyh diyorlar. Ben de bir kitap yazayım. Böyle yazmıyorlar.
Eyvallah.
İşaret aldıkları zaman yazıyorlarmış. Bunu aklımız ne kadar alır bilemiyorum ama bunun aslı budur. Şimdi Hazreti Pir de Mesnevi yazarken bu manevi emirle, kitaptan belli şekillerde öğrenme imkanı olamayacak şeyleri bu kitapta bulabiliyoruz. Çok ifşaat vardır. Yani insaf ile okuyan bir kişi hangi ilmi seviyede olursa olsun bulunduğu seviyenin bir nokta üstüne çıkar. Bir basamak üstüne çıkar. Tekrar ediyorum. Yani hangi şey, çocuk seviyesine düşünün. Çocuk hikayeleri dinleyen bir kişiyi düşünün. 6-7 yaşlarında. Burada anlatılan bir çocuklara uygun hikaye oradan çıkartılıp Mesnevi'den o çocuğun dimağına, saf sinesine tevdi kılındığında, emanet edildiğinde o çocuk o bulunduğu basamaktan bir basamak yukarıya çıkar tefekkür olarak.
Eyvallah.
Mürit okusun, mürit bulunduğu yerden daha anlayışlı bir noktaya çıkar. Mürşit okusun, mürşit için de öyledir. Bu bakımdan Eşi Menen'de az bulunan bir kitaptır. Bu sebepten dolayı da Molla Cami Hazretleri kitabın var fakat peygamber değilsin veya peygamber değilsin ama kitabın var diyerek insanı manen bir üst noktaya taşıyan kitabın ve peygamberlere verilmiş kitapların özelliklerinden beslendiğini Mesnevi'nin en güzel şekilde işaret etmiş oluyor.
Eyvallah. Evet. Hocam bu üç özelliği sayarken esasında özellikle son üçüncü olarak saydığınız özellik yani mürşit kitabı olması şöyle onlarca sorunun da cevabı olmuş oldu. İzleyicilerimiz bu konuyla alakalı çok sayıda soru göndermişler. Kimisi mürşit kitap ne demektir diye sormuş. Kimisi de mürşit kitaptan nasıl istifade edelim demişler. Esasında istifade şekli zaten programda peyderpey hep işlenilmekte ama mürşit kitapta böylelikle açıklanmış oldu.
Şimdi muallimle mürşit arasındaki fark nedir?
Eyvallah.
Kelime olarak fark var bir kere değil mi? Mürşit. Rüşt kelimesinden geliyor. Değil mi efendim? Rüşt. Rüştünü ispat etmek deriz. Yine Kur'an-ı Kerim'de imanın kalplere yerleşmesiyle beraber onun muhabbetiyle kalbin süslenmesini ve bu sayede her türlü fıskı, fücurun ve isyanın da çirkin gelmesi, kendisine çirkin gelmesi durumunda kişileri rüşt sahibi olduklarını ilan ediyor. Sure-i Hucurat'ta değil mi efendim? Habbebe ileykumul imane ve zeyyenehu fi kulubikum ve kerraha ileykumul küfra vel fusuka vel isyan. Ulaike, yani isyan kendisine çirkin geliyorsa, fıskı fücur kendisine tiksindirici geliyorsa, imani şeyler muhabbetini artırıyor. İmanla alakalı her şeye karşı kalbinde bir heyecan var ve kalbi o muhabbetle dolup taşıyorsa, Cenab-ı Hak bu insanları ulaike humur raşidun, onlar rüştünü ispat etmişlerdir manasına. Peki rüşt nedir? Bakın buluğla rüşt arasında fark vardır. Buluğa ermek cinsiyetinin, şehvetinin, kendisindeki bedeni özelliklerin farkına varmaktır. Fakat bunun farkına varışla beraber ergenlik, delikanlılık, yani kanın deli gibi akması sürecinde kişi bazı gerçekleri tam tebarüz ettiremez, göremez. Temiz gücü azalır. Daha doğrusu o baskınla yeni çıkan şeylerin farkına vararak temiz edemez bazı hadiseleri. İnsanların kendi elleriyle yaptığı kanunlarda bile buluğ çağını seçim yaşı olarak hiçbir zaman kabul etmezler.
Eyvallah.
Rüşt olabilecek yaşı seçim kabul ederler. Seçim yaşı kabul ederler. Yani kişilerin rey verme hakkı 18 ise artık o kendisindeki buluğu ve yeni oluşan, yeni ortaya çıkan durumu sevki idare edebilecek az çok bir tecrübeye sahip olur 2-3 sene içerisinde. Yanılsa da artık hatayı bilerek işler. Doğruyu fark ediyorsa da o doğrunun farkında olur. Yani ona gitse de gitmese de doğru nedir bilir. Hatayı da işler vaziyetteyse 30 yaşına da gelse hata edebilir. 40 yaşına gelse de aynı isyanı yapabilir. Fakat bir şeyin sevkiyle değildir. O artık kendi tercihini kullanır ve onda karar kılmaya doğru gider. Seçmiştir yani. İşte rüşt. Nereden geliyor mürşit kelimesi? Yaşanmışlıkla alakalıdır. Bir kişinin buluğa ermesi bir nevi bilmektir. O bildiğini, o bildiğiyle beraber onu tecrübi olarak yaşayıp yaşayıp içine sindirmesi, özümsemesi onun rüştünü ispat eder. Mürşit bildiren demek değildir. Bulduran demektir.
Bulduran.
Evet.
Eyvallah.
Hayat sahasında yaşamaya imkan bulacak şeyi sana veren demektir. Ahkam kesen demek değildir. Çok anlatan demek değildir. Nazarıyla terbiye eden var. Çok bilen demek değildir. Çok konuşan demek değildir. Her sahada her lafı söyleyen demek değildir. Karşıdaki insanın ruhunu buluğa erdirecek ve ondan sonra ruhi sahada onu tecrübeli kılacak seyri sülük yaptıran zata mürşit deniyormuş. İnsan ancak o zaman rüştünü ispat edebiliyor. Rüştünü ispat eden kişi de raşitlerden oluyor.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah. Peki hocam.
Mesnevi'nin bulduran buyurun. Özelliği var yani. Onu eyvallah. Anlatmaya çalışıyorum. Lafı uzatıyorum.
Estağfurullah.
Bildiren değil bulduran özelliği vardır. Buyurun efendim.
Estağfurullah. Peki hocam tefeyyül diye bir şey de gelse hatırımıza.
Tefeül.
Tefeül. Affedersiniz. Tefeül.
Şey efendim bunu madem öyle bir genel şey olarak zikrettiniz. Eskiler bir şey okumadan yatmazlarmış.
Eyvallah.
Yani okumak yani okumadan yatmak veya işte ne bileyim mesela yetiştiğimiz zatlardan biri var hocalarımızdan biri. Hiçbir şey bulamasa kendi yazdığı kitaptan açar okurmuş. Ve dermiş ki feyzin saati belli değildir. Bazen saatlerce okursun bir şeyi anlamazsın. Geceliğin yatmadan evvel şöyle bir kitabı açarsın. Bir satır okursun. Allah Allah dersin. İntikal edersin mevzuya. Feyzin saati belli değildir. İşte eskiler belli bir kitabı başlayıp bitiremiyorlarsa hiç olmazsa okumadan yatmamak veya bir şey okumak için Fatiha'yı ettikten sonra şöyle herhangi bir yere açarlar. Buna tefeül denir. Fal kelimesiyle alakalı ama fal kelimesi kökten alakalı ama yapı itibarıyla veya niyet itibarıyla alakası dahi yok.
Eyvallah.
Fal çekmek değil. Bakalım bahtıma ne düşecek kastıyla yapıldığında tefeül denir. Veyahut akşamları siz geçen programda söylemiştiniz gece sohbetleri güzel oluyor diye. Veya akşamları insanlar oturduğunda televizyon vesaire yok. Ben o kuşağa yetiştim elhamdülillah. Biz de işte yemek yendikten çaylar falan geldikten sonra rahmetli anneannem vardı. İşte rahmetli babam aile büyüklerinden başka akrabalardan olan kişi var akrabadan. İşte yeğenler teyzeler falan biz de cam olurduk. 10-15 kişi olurdu yani. Misafiri severdi rahmetli babam efendim. Ne olurdu konuşulacak bir şey yoksa ya Ahmediye'den ya Safahat'tan ya Muhammediye'den ya Mesnevi'den bir şey açılırdı. Bir kitap alınır. Hadi bakalım sırayla açın derdi. Herkes besmele çekerek açardı bir bölümü. İyi okuyan birisi veya herkes kendisi okur. Ekseriye öyle olur. Mesela bana Safahat açtırdıklarında bana okuturlardı ki muhakkak hatalı okurdum. Hatalarımı düzeltirlerdi. Hayır öyle değil. Nakahat değil, nekahat diyeceksin mesela. İşte itibar denilmez evladım. O Arapça öyle yazılır ama o Türkçe okunurken itibar denir. Mesela düzeltirlerdi. İşte kabilinden değil, kabilinden. Bak vezin de uymuyor. Bak failatun, failatun diye anlatırlar. Ve o cemiyet içerisinde kime ne düştüyse o okunur. Bazen de tevafuk. Kimin ne derdi varsa. Mesela diyelim ki ben o gün para kaybetmişim. 1 liramı düşürmüşüm. Ağlamışım, üzülmüşüm. Çocuk aklı 8-9 yaşında. İşte açardım mesela Mesnevi ve Safahat'ı. yolda parasını düşüren adamı anlatırdı mesela. Tevafuk. Ama bu çok olurdu. Yani bir kere iki kere denk gelmezdi. Veya ne bileyim işte biraz sürtüşme olmuş abi kardeş arasında veya abla arasında. Kardeşlerin birbirleri sürtüşmesi, ağır söz söyleme, küfürle alakalı bir şeyler çıkar.
Eyvallah.
Mütenebbi olurdu. Tabii bilenler güler. Tatlı bir inciden inceye ima. Bazen de acayip bir şey çıktığında he demek ki sen bunu yapıyorsun falan gibi karşıdakine takılmalar. Neşeli bir şey olurdu.
Eyvallah.
Yani. Buna da tefeül deniyor. Mustafa kardeşim bunlar yarın bir gün artık arşiv olacak. Bunları yapan insan kalmadı. Kaç evde yapılıyor şu anda bilmiyorum. Fakat bu yapılabilecek bir şey. Kapatsınlar televizyonu. Bu saatte değil tabii. Bizim programı sakın ellemeyin. Program birazcık şey yapsınlar. Yani o diziler nasıl olsa kaçmıyoruz. Onlar birçoğu seyircinin reytingine göre haftalık senaryolar değiştiriliyor yani. Öyle bir mevzu attığı falan yok. Tamamen seyircinin şaşırdığı şeyler hemen senaryo olarak senaristlere diyorlar ki seyirci çok şaşırdı. Reytingimiz fazla yükseldi. Sen al bu konuyu biraz daha sündür şöyle diyorlar. İyisi mi bu derekeye düşmeden bir ara verilsin. Ondan sonra alınsın bir kitap okunsun. Bir parça bir şey. Ve karşılıklı ailece arada bir muhaverat olsun. Bir konuşma olsun. Kelime zenginliği olsun. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Burada tefeül deniyor. Herhangi bir yerinden kitabın sırasız olarak açmak ve açılan yerden bir şey okumak.
Eyvallah yani hocam.
Çok teşekkür ederim. Mesela diyelim ki açtık. Evet. İyinin kötünün imtihan edilmesi, altının kaynayıp köpüğünün atması, halis ayar kalması içindir. İyi kötü niye imtihan olur? Altını atarlar ateşe, o altın ateşte fokurdar, köpüğüyle cevher birbirinden ayrılır. İçindeki cürufla maden birbirinden ayrılır. Bu aleme sevk edildik diyor, iyi kötü birbirinden ayrılsın diye. Kime göre? Bize göre. Allah'a göre değil. Allah bizi dünyaya göndermekle ilmi artmıyor. Bizim kendimizi bilişimizdeki ilim artıyor.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum? Buna işaret ediyor. Bakın mesela bunu açıp okuduğunuzu düşünün bir akşam. Ne kadar güzel olur değil mi?
Eyvallah.
Evet diyor ki Hazreti Pir birkaç satır geçerek söylüyorum. Aslını yine kitaptan okurlar. Evet. Ben bu kitabı bu şekilde yazdım. O ifadeyi kullanalım. Okuyalım hemen. Yakulul abdu zayıful muhtaç ila rahmetillahi teala Muhammed ibni Muhammed ibni Hüseyin el Belhi takabberallahu minhu. İşte ben bu mesneviye sadece bir mesnevi lakabı koydum ama Allah Teala onun şanını okuyanlara rağbetini arttıracaktır. Çünkü onun işaretiyle yazdım. Ve biz şu birkaç lakabı söylemekle sözü kısa kestik. Az çoğa bir damla su da bir göle, bir avuç tane büyük bir harmana işaret ettiği gibi ben mesnevi manevi dedim. Ama bu mesnevi manevi sözünde daha nice lakaplar vardır manasına gelen sözü beyan ettikten sonra Hazreti Pir yakulul abduz zayıful muhtaç ila rahmetillahi teala ben böyle diyorum kim? Zayıf bir kul. Abduz zayıf. Abduz zayıf yani kullukta zayıf. Eğer onda güzel bir şey görüyorsanız Allah'ın gani kılışıyla alakalıdır. Burada size bir zenginlik var gibi görünüyorsa ben abduz zayıf kulunda Allah'ın cömertliğini göstermek içindir. Vaktimiz var mı bendeniz?
Hocam birkaç dakikamız var bu bölüm için.
O zaman müsaadenizle şu bölümü buyurun, tamamlayabilir buyurun. Miyim? Şimdi zenginlik var, fakirlik var. Mal büyük vermek bir rızık. Daha evvel de konuştuk. Allah bizi rızıklandırıyor, zengin oluyoruz diyelim. Sonra bunu vermek de ayrı bir rızık değil mi? Fakat şunu unutmayalım. Fakirin olması da bizim için büyük bir rızık. Bakın kıyamet sahnesi anlatılıyor. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle bir zaman gelecek ki mümin avcuna eline zekat vermek, sadaka vermek için lazım olan meblağı, meta alacak. Dolaşacak, dolaşacak, dolaşacak. Akşam evine gelecek, sadaka vermemiş olacak. Verecek kimse bulamayacak.
Allah Allah.
Şimdi, bunu nasıl yorumluyoruz biz? İşimize geliyor tabii. Kapitalist sistemde de işimize geliyor bu. Müslümanlar çok zengin olacak. Tamam. Ama dikkat buyurun, bu kıyamet sahnesi. Müslümanlar zengin olacaksa daha fazla hayrat yapılıyor olması lazım. Burada başka bir bit yeniği var. Çünkü bu kıyamet sahnesi. Kıyametin kopmasına yakın olan bir sahne. Ne demek bu? Zekat vermek bir nimettir. Kıyamete doğru zekat ve sadaka verilecek insan olmadığı için kıyamet üzerimize kopacak. Yani fukaranın olması bizim için bir devlettir. Fukara o parayı kabul etmese ben ne yapacağım? Soruyorum size. Ben ne yapacağım? O parayı nereye vereceğim? Allah'ın bir farzı, bir rüknü, o paylaşımı ortadan kalkacak. Kalktığı için rahmet azalacak. Rahmet azaldığı için de kıyamet kopacak. Demek ki kıyamet kopmasının alametine infak edemeyecek. Bir zaman gelecek, infak etmek istese de edemeyecek. Arz edebiliyor muyum? İşte burada Hazreti Pir'in Abdüzzaif demesi kendisine, zayıf bir kul. Yani benim üzerimdeki ganimet Allah'ın ganimetidir. Hiç rahat rahat alabilirsin demektir. Ben zayıf oldum. Allah'ın aciz kulu oldum. Zayıf kul olduğum için de ne yaparız biz? Bebek çocukken daha çok ilgileniriz. 18 yaşındaki çocuğun adamı ağzını silmekle, ağzına yemek tıkmakla uğraşır mıyız? Çocuk oldukça daha fazla ona himmet yar. Bu mesneviyi nasıl oluşturdum? Nasıl bir Allah bunları lütfetti dersen, ben zayıf bir kul olduğum için diyor Hazreti Pir.
Eyvallah.
Ben zayıf bir kul oldum, Allah da zenginliğini bende gösterdi diyor.
Eyvallah. Hocam bir ara verelim müsaadenizle. Peki, kıymetli izleyicilerimiz. Hemen mail adresimi adresimizi hatırlatıp aramızı verelim. Mesnevi ile nokta ilahi ask et tvnet.net.tr. Kısa bir aradan sonra Mesnevi ile ilahi aşk devam edecek. Efendim, Mesnevi ile ilahi aşk devam ediyor. Mesnevi-i manevi Hazreti Pir Efendimiz ve tamamında aslında bu muhabbet, bu muhabbetin bizde bu programda ortaya çıkardıklarıyla sohbet devam ediyor. Hocam az evvel böyle kesmiştik, ara girmişti araya, sırlamıştık diyelim, kesmek tabiri de yok evet. Herhalde. Sırlamıştık programı. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Dibace sürüyor, dibacesi Mesnevi'nin.
Evet, Mesnevi'nin dibacesi değil, bu bizim dikkatten kaçırdığımız maneviyatın ve ruhun izini takip etmek olarak diyelim.
Eyvallah.
Dibaceye de kodlanmasın ve modlanmasın. Eyvallah. Kıymetli seyircilerimiz. Burada ben zayıf bir kulum diyordu Hazreti Pir. Zayıf bir kulum, hem de nasıl? Muhtacu ila rahmetillahi teala. Allah'ın rahmetine muhtaç bir kul. Yani zayıf bir kul. Allah'ın rahmeti coştukça mesnevi manevi de vücuda gelmiş oluyor anladığımız kadarıyla. Çünkü bir de burada yakul kelimesi var. Yakulul der, yakulu der demektedir. Yani sürecektir bu demek ki. Yani sürecek. Yakul kelimesi fiili muzaridir ve devamlılık ifade eder. Şimdi buraya dikkat çekeceğim bir nokta daha var. Kendisini tanıtırken Muhammed ismini kullanıyor. Muhammed İbnu Hüseyin'il Belhi. Hatırlarsanız geçen programdan bir evvelki program, 2-3 program evvel, Hazreti Pir'in ailesi hakkında peygambere müştak, çok muhabbetli bir aile olduğunu, babasının isminin Muhammed, kendi isminin Muhammed, Sultan Veled Hazretleri'nin de isminin Muhammed olduğunu, Muhammed İbni Muhammed denildiğinde hatıra kim gelir? Sultan Veled Hazretleri gelir.
Eyvallah.
Muhammed'in oğlu Muhammed şeklinde tercüme edildiğinde Muhammed Bahaddin'in oğlu Muhammed Celaleddin'in oğlu Muhammed Sultan Veled. Muhammed Veled diye adlandırılır. Şimdi burada Hazreti Pir niye bu künyesini sayıyor? İsmini Muhammed olarak söylüyor. Evet, zaten de doğrusu bu, ismi Muhammed. Babasının ismi Muhammed. Dedesinin ismi Hüseyin'il Belhi. Burada hem Efendimizin ismi şerifi Allah'ın rahmetini talep ederken Muhammed ismi şerifine verilsin. Babasındaki Muhammed'i sırra verilsin. Hüseyin derken de Hazreti Hüseyin'deki sırra verilsin diye künyeyi bu şekilde sayıyor. Yoksa ben El Fakir, Abdülzelil, Muhammed, Maruf, El Rumi falan diyebilirdi. Hayır, künyesini sayıyor. Künyesini sayma, bu kadar geriye doğru sayma adeti pek yok. Burada sayması o ismi Nebi'den ve Hazreti Hüseyin Efendimizin isminden de bir feyiz ve istimdat isteği şeklidir. Sonra diyor ki Hazreti Hüsamettin'e şerh yaparken, ben bu mesnevi yazarken manzum şekilde yazdım. Fi te'vilil manzumil mesneviyil müştemili alel garaibi ve nevadiri ve gurarul mekalati ve durarit delalati. Ve devam ediyor metin Arapça olarak. Şöyle diyor, garip, yani insanların böyle garip karşıladıkları, aa falan dedikleri, içlerine sindiremedikleri. Buradaki garip şaz olan manasına değildir. Buradaki garip şaz olan manasına değildir. Biliyorsunuz şaz Arapçada, Türkçede de var ama pek kullanılmıyor artık. Nadir, böyle hiç rastlanmamış şeylere deniyor. Mesela diyelim ki şu kumaş bulunmayan bir kumaş. Piyasada artık üretilmemiş. Ta fi tarihinde birkaç yerde, ancak antikacı gibi yerlerde bulunabilecek bir kumaş olsa diyorlar ki bu şaz bir kumaştır yani. Geçerliliği yok, modası yok, sirkülasyonu bilinmiyor. Fakat üretilmiş. Fakat falanca yüzyılda var. Filanca yerde var. Buna şaz deniyor. Şimdi buradaki garip dert kasıt, ben garip olan şeyleri buraya koydum deyince şaz olanları topladım manasına gelmiyor. Niye şey yapıyor? Şuna işaret ediyor. Size garip gibi gelen, uzaklaştığınız için size garip gelenleri buraya koydum. Neden? Çünkü biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam garip gelmiştir, garip gidecektir.
Eyvallah.
Bu sözün çok üzerinde konuşulur. Fakat sadece bir dalını konuşalım. Ahir zamanda ben müminim demek avucunda ateşi tutmaktan daha zor olacak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan Müslüman, Müslümanca yaşadığı anda ya ne acayip bir şey, ne tuhaf işler yapıyorlar bunlar. Bunlar gece gündüz zikrediyorlar, sohbet ediyorlar. Bak, garip karşılanıyor. Aynı cahiliye devrinde İslamiyet anlatıldığında bu ne acayip bir şey. Bizi atamızın dedemizin dininden mi vazgeçiriyorsunuz diye garip karşılanması gibi. Buradaki garip, yani sizin özümseyemediğiniz ve dünya hayatının zevklerinden, heva hevesinden dolayı size artık yabancı kalmış, gurbette kalmış şeyleri size ne yaptım? Yakin getirdim. İlk sözü hatırlayın. Ve huve usulü din fi keşfi esraril vusulü vel yakin. Eyvallah. Diyordu ya Mesnevi'nin başında. İşte yakin kesbedemediğimiz için bize uzak geliyor onlar. Uzak zannediyoruz. Bakın. Atabetül Hikem-i Atayye'de Ataullah İskenderiye Hazretleri Hikem-i Atayye'sinde acayip bir söz söylüyor. Doğru bir söz, muhakkak ki doğru. Duyulduğunda insanı hakikaten sarsan bir söz söylüyor. Metin olarak parça parça kafamda, Türkçesini arz edeyim müsaadenizle.
Estağfurullah hocam.
Buyuruyor ki Hazret, bu dünya masiva örtüsü diyorsun. Allah'tan gayri şeyin örtüsünden ve perdesinden bahsediyorsun. Perde var diyorsun. Allah'la senin aranda. Bu ne kadar acayip bir perdeymiş ki Allah'tan bile büyük.
Ne acayip. Tekrar bir şey ediyorum. Hocam. Buyurunuz.
Evet, Ataullah İskenderi Hazretleri'nin. Sen Allah ile aranda bir perde olduğunu söylüyorsun. Bir masiva perdesi var. Ne acayiptir ki bu? Nasıl oluyor ki bu perde Allah'ı da örtebiliyor? Allah'tan mı büyük? Yani ne demek istiyor? Burada şu anda ışıklar kaynıyor. Yani bayağı parlak bir ışık var. Normal akıllı bir adam evinde bu kadar ışık yakmaz. Stüdyo ortamı diye her yer aydınlık. Fakat şimdi ben ceketimi alıp başımın üzerine geçirsem, bu ışıklardan daha fazla bu ışıkları örtmüş olmuyorum. Bana gelecek olan ışığı kendim hicap yapmış oluyorum.
Eyvallah.
Allah'la kul arasında perde vardır demek, Allah'ın üzerine çekilmiş perde demek değildir. Kulun kendi üzerine çektiği perdedir. Öteki türlü perdenin Allah'tan büyük olması icap ediyor ki muhaldir bu. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah hocam.
Allah kendisini perdelemiş olsaydı, Allah'tan büyük bir perde olması icap ederdi ki bu da muhal olurdu.
Eyvallah.
İşte buradaki gariplik, insanların kendi uzaklıklarından dolayı garip gördükleri, fakat yakın kesbettiklerinde, yakınlaştıklarında kendilerine ait olan şeyi bulabilecekleri şeydendir, kabildendir. Garaibi ve nevadiri. Nevadir, buradaki nadir şeyleri koydum derken, nadir de bakın nedret kelimesi ve ender kelimesi aynı köktendir. Bu sözler inşallah seyircilerimiz tarafından kaydolunuyordur. Kaydoluyordur. Bir şeyin kıymeti nedretindendir. Eskilerin sözü. Bir şeyin kıymeti nedretindendir. Nedret ne? Nadir bulunuşu.
Eyvallah.
Ender bulunuşu. Yani toprağın hepsi üstünden bakıldığında altın olsaydı, altın herhalde bu kadar kıymetli olmazdı. Ben de herkesin eline verilmeyen, kahça insanların dimağına düşmeyen, herkesin konuştuğu şeyleri değil, gerçekten özel bilgileri, cevherleri ne yaptım? Buraya getirdim, koydum. Yani elmas, yakut, altın gibi şeyleri bu mesnevide derc ettim diyor Hazreti Pir. Evet. Ve devamında da Hazreti Pir Hüsamettin Çelebi'ye işaret ediyor. Hüsamettin Çelebi için bakın ne diyor. Listidadi seyyidi ve senedi ve mu'temedi ve mukarrar ruhu min cesedihi ve zahirati ve zahiratihi yevmi ve gadi. Ve huve şeyhu kudvetul arifi ve imamul huda vel yakin mughisul vera eminul kulubi ve nüha. Devam ediyor. Evet. Ve diyecektir ki ileride Hazreti Beyazıt'ı gibi, zamanı Cüneydi gibi olan zat. Bu övgülerin hepsi Hazreti Hüsamettin Çelebi'ye. Hüsamettin Çelebi için buyuruyor ki benim seyyidim, efendim.
Hazreti Pir buyuruyor.
Evet.
Eyvallah.
Ve benim senedim, istinat noktam, dayanak noktam. Ve benim cesedimle ruhumu, benim cesedimde yerleşmiş olan, cesedinde insanın ne yerleşmiş olur? Ruh. Benim ruhum gibi olan zat. Ve gece gündüz benim gıdam, gıdalandığım ve görüştüğüm, beraber olduğum, ayrılmadığım nimet. Hepsini Hüsamettin Çelebi'ye övgü. Ve huve şeyhu, şeyhtir o. Kudvetul arifin ve imamul huda. Ariflerin muktedasıdır. Hidayet ve yakın erbabının rehberidir. Kalp ve akıl sahiplerinin eminidir. Acizlerin imdadına yetişen Şeyh-i Kamil bir mürşidi mükemmeldir. Mürşidi mükemmel, mükemmel olan mürşit, mürşit. Mürşitlik makamına mükemmelen gelmiş kişi demektir. Mürşidi mükemmel, başkalarının irşadını da tamamlayan mürşit demektir. Yani mürşidi mükemmel, mükemmelen yetişmiş hoca demektir. Hocaları yetiştiren, eksik hocaları, hocaların eksiğini görüp onları da ikmal eden, müritlerinin eksiklerini görüp müfredatın dışında da onlara bir şey verme kuvvetine sahip olan mürşitlere de tasavvuf medeniyetinde mürşidi mükemmil diyorlar. Mükemmil, tamamlayan manasında. Allah Teala'nın bize ikramıdır ve emanetidir Hüsamettin Çelebi diyorlar. Ve ondan sonra şu şekilde bir ifade var efendim. Evet. Şu Ebu Yezid'il Vakti ve Cüneyd'il Zemani Sıddık İbn-i Sıddık radıyallahu anhu ve anhum el merviyul asil müntesibi ile şeyhil mükerremi bima kale. Bu arada bir ara vereyim, kıymetli seyircilerimiz bazı anlayamadığımız şeyleri de niye okuyorlar demesinler. Çünkü bu kelamın kendine ait ruhu vardır. O ruhuyla alakalı belki ruhlar alışverişe girer diye okuyorum. Yoksa lügat parçalamak için değil. Ama burada bırakalım. Şu söz önemli. Bima kale emseytu kürdiyen ve esbahtu arabiyya. Bu sözü hiç olmazsa hatırlasınlar.
Eyvallah.
Emseytu kürdiyen ve esbahtu arabiyya. Hazret Cüneyt Hüsamettin Çelebi Hazretlerini övüyor. Diyor ki zamanın Ebu Yezidi gibidir. Beyazıt-ı Bestami'si gibidir. Ve Cüneyd-i Bağdadi'si gibidir. Biliyorsunuz Mustafa Bey, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri için Seyyid-ü Taife diyorlar. Seyyid-ü Taife, hangi taife? Hangi taifenin efendisi? Tasavvuf Evliyaullah yolunun, mürşitler ve müritler yolunun efendilerinden. Seyyid Cüneyd el-Bağdadi. Hatta kendisine Şeyhus Sakaleyn diyorlar.
Sakaleyn.
Sakaleyn.
Eyvallah.
Yer ve gök ehlinin şeyhi. Aynı zamanda cinnilerin de insanların da şeyhi. Hazretin yüzlerce veya binlerce cinni müridi varmış. Ve halifeleri varmış. Tarihte böyle zatlar var. Mesela Şaban-ı Veli'nin 30'dan fazla cinni halifesi olduğu söyleniyor. Bu neye binaen söylüyorum bunu? Aklımız karışsın diye söylemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyyus Sakaleyn'dir. Resulüs Sakaleyn'dir. Cinlere ve insanlara gönderilmiş peygamberdir. Ve cinnilerde de halife yetiştirilmiş. Cinnilerin de başına imam tayin etmiştir. Peygamber Efendimiz'e varis olan velilerde de bu nevi haller zuhur etmesi bizim peygamberimizin büyüklüğünü gösterir diye burada zikrediyorum. Evet. Şimdi Hüsamettin Çelebi'nin aslı Urmiyelidir. El merviyyul asl-ı müntesibi ile şeyhil mükerremi. Burada beyan ettikten sonra aslen Urmiyelidir. Emseytu kürdiyen ve esbahtu arabiyya diye bir tabir var şimdi burada. Bilmiyorum bu bölüm yetecek mi?
Herhalde hocam var birkaç dakikamız daha.
Manası şu, Arapça manası.
Eyvallah.
Emseytu kürdiyen, ben Kürt akşamladım. Akşam yatmaya emsey. Emseyna diyor, akşamladık. Yani ben uyurken şu haldeydim manasına emsa kelimesi geliyor. Emseytu, ben akşamladım, geceledim. Geceyi öyle geçirdim. Ne? Kürdiyen, Kürt olarak geceledim. Ve asbahtu, sabahladım. Sabahleyin kalktım. Nasıl? Arabiye, Arap olarak kalktım. Bu tarihte söylenmiş bir söz. Hazreti Ebul Vefa-i Kürdi'nin, Kürdi'ye ait olduğu söyleniyor bu sözün. En önce bir burada geçen ifadeyi anlatayım. Ebul Vefa Kürdi Hazretleri malum Arapçayı çok konuşamazmış. Kürtmüş kendisi. Kürtçe olarak vaaz eder, konuşurmuş. Bir gün Arap cemaatinden bir grup gelmiş. Hocayı biraz da istihza etmek için. Biraz bize vaaz-ı nasihat etsen de istifade etsek demişler. Hazreti boynunu bükmüş. Peki demiş, inşallah yarın gelin konuşmaya gayret edeyim demiş. Tabii herkes doluşmuş. Yani rezil olacak falan diye düşünmüşler. Hazret gayet belli, gayet fasih bir lisanla Arapça konuşarak hepsini irşatta bulunmuş. Çok muhteşem bir vaaz-ı nasihat yapmış. Bayılanlar olmuş. Sohbette kendisinden geçip bayılanlar olmuş. Sonra sormuşlar, nasıl bir öğrendiniz siz Arapçayı? Siz Arapça biliyor muydunuz? O söylemiş işte. Emseytu kürdiyen ve esbahtu arabiyye. Alemi manada geceliğin Resul-i Ekrem Efendimiz kendisine Arapça talim ettirmiş. Onu diyor ki ben Kürt akşamladım, Arap olarak sabahladım. Ama bunun bir başka farklı anlatılış şekli de var. Onu da inşallah aradan sonra anlatalım.
Eyvallah efendim. Hocam. Kıymetli izleyicilerimiz, nefesleri tuttuk, dinliyoruz hocamızı. Kısa bir aradan sonra Mesnevi ile ilahi aşk devam edecek. Efendim reklam arası verdik ama biz fark etmedik. Herhalde ilahi aşk böyle ara verilir bir şey değil. Devam ediyordu arada da.
Engellenebilir bir şey değil.
Eyvallah.
Biraz da tabii aralarda konuşmamızın, biz hiç programdan çıkamayışımızın da getirdiği bir şey olabilir. Ne yapalım Mustafa kardeşim? Devam edelim mi?
Buyurunuz hocam.
Ne demiştik? Bunun farklı bir versiyonu da var. Emseytu kürdiyen ve esbahtu arabiyyen sözünü. Bir kere Ebul Vefa Hazretleri için söyleniyor ya bu. Diyorlar ki Habibi Acemi Hazretleri'nin de buna benzer bir sözü vardır. Ve Ebul Vefa Hazretleri de Davud-u Ta'i'nin asırdaşıdır. Bunu Sara Abdullah Efendi meşhur Mesnevi şarihlerinden ve yine Muhammed Nurul Arabi Hazretleri'nin ekolünden gelen, mektebinden gelen Sara Abdullah Efendi Hazretleri Mesnevi şarihinde diyor ki bu Emseytu Kürdiyen ve Esbahtu Arabiyyen sözünü söyleyen Ebul Vefa-i Kürdi Hazretleri Davud-u Ta'i'nin aslında yaşamış bir zattır. Davud-u Ta'i kim? Hasan-ül Basri'nin Hazreti Ali'nin halifesi olduğunu söylemiştik.
Eyvallah.
Hasan-ül Basri'nin en yakın halifesi Habib-i Acemi. Habib-i Acemi'nin talebesi de Davud-u Ta'i. Dolayısıyla Habib-i Acemi Hazretleri'den naklen de bu söz söylenmiş olabilir diye söylüyorlar. Fakat bir de şöyle dinledim ben bunu, müsaadenizle arz edeyim.
Estağfurullah.
Bir zat ilim sevdası gönlüne düşmüş. 40-50 yaşlarında kendisi Kürtçe konuşan, Türkçeyi de bilmeyen, sadece Kürtçe'ye lisana sahip olan bir zat. İlim öğrenme sevdasıyla yollara düşmüş. Ailesiyle helalleşmiş. Demiş ki bana hakkınızı helal edin. Ben bir harf olsun öğrenmek istiyorum. Kur'an'ı öğrenmek istiyorum. Hadis-i şerifleri okumak, anlamak istiyorum. Yola çıkacağım ben. İlim tahsil edeceğim. Medreseye, çok methedilen bir medreseye gelmiş. O medreseye geldiğinde akşam vakti gibi müderrisler, hocalar yok. Ve hava çok soğuk. Şiddet bir kar var, kış var, buz her yer. Orada kaşarlanmış böyle bazı talebeler var. Hani bu Mekke'de de vardır, tekkede de vardır, camide de vardır. İşin aslını bırakırlar da hep böyle laubalilik. Böyle artık aldıkları ilimden değil de, orada verilen ilimden değil de, daha farklı şeyleri kullanarak insanlık dışına çıkmış olan ayar tutmaz tipler vardır. O tiplerden bazılarına, hezerelere tabiri caizse denk gelmiş Hazret. Demişler ki babalık sen buraya niye geldin buraya? Demiş ben ilim öğrenmek için geldim. Ha demişler birbirlerine göz kırpmışlar. Sen ilim öğrenmek istiyorsan öyle kolay değil. Medreseye kabul etmezler seni. Ne yapayım demiş ne istiyorsanız yaparım. Demişler biz sana ilim öğretiriz ama sen şu havuzu görüyor musun? Evet şu buz üstü buz tutan havuz mu? Evet. Eğer şimdi o havuza girer sabaha kadar sen orada kalabilirsen medreseye kabul edildin demektir. Ama yok sen bu soğuğa katlanamazsan sen hiç öyle ilimle falan buraya gelme ilim öğreneceğim diye sen meşakkate katlanamazsın demişler. Hazret de inanmış garip. Ne yapalım demiş usul buysa ben demiş çok istiyorum öleceğim gireceğim. Girmiş havuzun içerisine çıkmıyor donacak derekeye gelmiş çıkmıyor bekliyor. Sonra gece namazına kalkan müderrislerden biri şöyle bir şeyini mi unutmuş veya oradan mı geçiyormuş? Bir bakmış ki suyun içerisinde bir adam var. Hemen çıkartmış. Ya yetişin adam donuyor falan filan demiş. Almışlar bunu. Hemen buzla, karla olmuşlar. Biliyorsunuz bir kişi böyle donmaya yüz tutarsa vücudu bir anda sıcak verilmez. Karla ovulur en önce. Hafif bir sıcak kaynağına yaklaştırılır. Üstü biraz karlı ovulur derler bilmiyorum. Yine işin erbabına bırakalım. Ukalalık yapmayayım. Duyduğum bu. Karlı olmuşlar. Biraz kendine gelince mosmor tabii her yeri. Demiş ki evladım senin ne işin var kardeşim? Yaşın da ileri. Oğlunu mu arıyorsun? Niçin geldin sen buraya? Demiş ben ilim öğrenmeye geldim. İlim öğrenmeye geldiysen havuzda ne işin var? Bana hocalar dediler ki havuza girmezsen ilim öğrenemezsin. Anlıyorlar tabii. Diyorlar ki bu namussuz bizim talebelerin işi. Ya be mübarek diyorlar. Sen inandın mı buna? Havuza girilince medresede kalacağına. Doğru değil mi diyor. Değil tabii, dalı geçmişler seninle deyince Hazret başlıyor inceden inceden ağlamaya. Öyle ağlıyor, öyle ağlıyor hıçkırıklarla. Çok gücüne gidiyor. İnna Allahu Teala yuhibbu kalbin hazinin diye bir hadis-i şerif vardır. Allah Teala hazin kalpleri sever. O hazin kalbini kendisine siper ediyor, vesile ediyor ve ağlayarak Allah'la şöyle konuşuyor. Ya Rabbi, benim hiç ivazım garazım yoktu. Senin kitabını anlamak için şu yollara düştüm. Resulullah'ından bir kelimeyi rahat anlayayım. Ona aşığım, ben onun sözünü anlayayım diye yollara düştüm. Sen beni ne hallere koydun? Ya Rabbi, ben kime şikayet edeyim? Hata mı ettim ben senin ilmini istemekle? Söyleniyor, ağlıyor, söyleniyor, ağlıyor. Ya Resulallah, ben sana vasıl olamayacağım mı? Ya Resulallah, ben senin ilminden şey olamayacağım. Nasıl bir feryadı figan ettiyse yığılıp kalıyor. Alemi manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyuruyorlar. Aç ağzını diyor. Ağzını açıyor. Mübarek tükürüklerinden ağzına veriyorlar. Yut diyor. Yutuyor. Allah ilmini mübarek etsin diyor. O hazrete. Kalkıyor, sabah ezanları okunuyor. Kalkıyor, sabah ezanları okunuyor. Bakıyor, etrafta ne mescit, cami gibi yer. Bulamıyor yolu. Namazı kılayım diye hemen orada bir çeşmeden abdest alıyor. Bilmiyor mescit tarafını. Fakat bakıyor ki etrafta talebe falan yok. Meğer o günü medresenin baş müderrisi gelip hocaları falan imtihan edip diploma verecekmiş, icaze verecekmiş. Ve o yüzden bir ders yapıyormuş. Dersten sonra da, o mütalaadan sonra da kabiliyetli olan hocalara bir terfi verecekmiş, icaze. Ve mezuniyet töreni var. Bakıyor, bu namazdan çıktıktan sonra odalardan bir ses duyuyor. Bir oda, içeride ders yapılıyor. Kenara, dışarıdan böyle oturuyor. Şu vaziyette. Anlarım. Bak, her şeyi anlıyor. Rahatlıkla. Hoca içeride bir yerde takılıyor. Anlatırken ders. Bu ibare diyordu, bir ibarede geçer diyor. Neydi neydi falan derken. Ya bilmiyor musunuz diyor içinizde. Hatırlayanınız yok mu falan. Ses yok. Hoca diyor ki, baş müderris, kim söylerse ona icazeyi vereceğim diyor. Bu kapının eşiğinden o ifadeyi söylüyor. Fakat farkında bile değil. Arapça konuşuyormuş hoca. O da Arapça söylüyor. Sen kimsin diyor. Efendim, o talebe değil diyorlar. Nasıl talebe değil diyorlar. Talebe değilse hoca. Bunu nereden biliyor diyor. Gel bakayım. Şu mesele, anlatıyor. Şunu söyle, anlatıyor. Konuş, konuşuyor. Çık kürsüye diyor. Kürsüye mindere oturtuyor. Şu meseleyi anlat diyor. Dersi verdiriyor ağzından. Bir akşam evvel, daha yeni akşam yine hayalini gören kişiler şaşırıyorlar. Efendim, sen Arapça bilmiyordun, nereden öğrendin? Ağlayarak diyor ki, emseytu kürdiyen ve asbahtu arabiyye.
Eyvallah.
Ben Kürt olarak akşamladım, sabah Resulullah'ın diliyle kalktım. Onun mübarek feyziyle kalktım diyerek, bu söz tarihe mal olmuş bir sözdür. Bu sözün tarihçesi 1000 küsur seneden fazladır. Tevatüren gelen bir hadisedir bu. Herkesin şahit olduğu bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Efendimiz'i rüyada görerek öğrenen insanı tanıdım, fakir. Bizzat Efendimiz öğretti geceliğin. Sabah okuyan insanı tanıdım. Bir cüz ezberleyen kişiye, şahit olan kişiyi gördüm. Kur'an-ı Kerim'in tamamını bir gecede ezberleyen kişiyi gören hocam şu an hayatta. Zeytinburnu İmam Hatip'te meslek dersi hocasıydı. Hüseyin Efendi, Hüseyin Haskırış, ismini de ilan ediyorum burada. Hayatta, gitsinler ona sorsunlar. Fakat burada mesele şu, ilim için yanacak, muhabbet gösterecek, Allah ona bilmediğini öğretir. İşte diyor ki, Hüsamettin Çelebi böyle bir zatın neslinden gelmektedir. Allah ona bilmediğini bu şekilde öğreten bir sadır vermiştir, kabiliyetlidir. Burada bir ifade daha var. Sıkılmadınız değil mi Mustafa?
Estağfurullah Bey? Hocam.
Mesnevi'nin yazılışıyla alakalı şöyle bir ifade var. Li isti'dadi seyyidi ve senedi. Li isti'dadi. Bu anahtar bir kelime. İstidat biliyorsunuz kabiliyet manasındadır. Hüsamettin Çelebi'nin kabiliyeti nispetinde verdim diyor. Bir istidadi. Hem onun gayreti manasına geliyor. Onun gayreti için. O gayret etti yazdı. Ama aynı zamanda şu manaya geliyor. İstidat bir şeye kabiliyet manasına geldiğinden şöyle bir şey söylemişler. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Hüsamettin-i Çelebi'ye hitaben Mesnevi'yi yazdı. Eğer Şems-i Tebrizi'ye hitaben konuşsaydı sadece ikisi anlardı diyorlar.
Eyvallah.
Dolayısıyla Hüsamettin-i Çelebi'nin feyizli oluşu ve geniş bir çerçeveden beslenmesi bugün ümmeti Muhammed'in de istifadesine sunulmasına vesile olmuştur bu manaların.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum efendim?
Estağfurullah.
Evet. Hazreti Hüsamettin Çelebi hakkında ve soyu hakkında Hazreti Pir'in kitapta işaret ettiği metindeki işaret edilen noktaları bu şekilde anlatmış olduk.
Hüsamettin Çelebi'yi anlamamız onun hakkında bu Hazreti Pir'in beyan buyurduğu ifadelerle Hüsamettin Çelebi'yi düşünmemiz de önemli değil mi hocam? Çünkü beyitler nazarda o varken söylendiyse anlamak için de herhalde o cihetten mi bakmak lazım?
Kaç tane, kaç hoca talebesini bu kadar över?
Eyvallah.
Bu yolun yolcularına bundan daha güzel bir şey yok. Yani bu zat ariflerin muktedasıysa, evliyaullahın rehnumasıysa, sen nesin peki diye sormazlar mı Hazreti Pir'e? Ama o baştan ne dedi? Benim senedim dedi. Kendi yetiştirdiği halifesine benim efendim dedi. Bu aynı zamanda Hazreti Pir'i nasıl veren bir zat, nasıl ikram eden bir zat olduğunu, kerim bir zat olduğunu gösteriyor ki, talebesinin kendisini geçmiş olmasıyla, geçmiş gibi göstererek kendisi iftihar ediyor.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah hocam.
Ayrıca bu örnek de önemlidir. Yani bunun zımnında şunu da düşünebiliriz. Talebesinden feyiz almak, talebesini yetiştirmek isteyen insanlar talebesine ehemmiyet vermeli. Talebeye ehemmiyet vermeyen kişi talebe yetiştiremez.
Eyvallah.
Bunun da işaretidir.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Talebeye güzel şeyler verip onun iyiliklerini yüceltmek talebeyi şımartmaz. Zaten mürşit olan, hakiki öğretmen, terbiyeci, mürebbi olan kişi bunu tefrik eder. Talebeyi yüceltmek, onu sevmek, ona aktarılan ilmi de yüceltir. O talebe der ki falanca hocam bana anlatmıştı der. Hocasından muhabbetle bahseder. Muhabbetle ilim aldığı için de o ilmin feyzini görür. Acizane bunu söylemiş olalım.
Eyvallah. Hocam müsaadenizle geçtiğimiz programda bir dahaki programı hatırlatın diye işaret ettiğiniz bir bahis vardı.
Hangisi?
Alimle cahil.
He, alimle cahil.
Bu bölüm henüz böyle bitmeden süremiz. Acaba oraya o
kaç
sözümüzü tutsak mı?
Kaç dakika var bilmiyorum ama.
Eyvallah.
Bir kere alimle cahil arasındaki fark.
Eyvallah.
Hani biz alim dediğimizde neyi kastetmiş olacağız? Alim denildiğinde neyi kastediyor olmamız lazım veyahut bir kere en başta Kur'an-ı Kerim'de bir alim tarifi var.
Eyvallah hocam.
Allah'tan hakkıyla haşyet eden korkanlar diyelim de şimdilik öyle değil tabii. Haşyet edenler diyelim. Muhakkak ki kulların içerisinde nedir? Alim olanlardır. Bilmiyorum girsek mi bu mevzuya ama bakın Arapça kelime olarak dünya üzerindeki en zengin dildir.
Hocam yaklaşık 10-12 dakika vaktimiz varmış bölümde.
Şimdi Arapça dünya üzerinde yaşayan diller içerisine baktığımızda en zengin dile sahiptir Arapça. Hemen hemen her fiilin ayrı bir şeyi vardır, kelimesi vardır. Sıkça verdiğimiz bir misal yine burada zikretmiş olalım. Biz mesela kağıdı kesmek diyoruz, sözü kesmek diyoruz, deriyi kesmek diyoruz, saçı kesmek diyoruz değil mi efendim? Bunlar hep kesmek kelimesiyle kullanılır. Kesmek, kesmek, kesmek. Bizde fiil aynıdır. Arapçada böyle değildir. Deriyi kesmek ayrıdır, insalaha. Boğazı kesmek ayrı bir fiildir, zebaha. Mezbaha diyorsunuz ya, mezbahane. Boğaz kesilen, yani boğazlanan manasında. Kassa dediğinizde bir şeyi makasla kesmek veya şey yapmak, Efendim, kata'a dediğinizde bıçakla kesmek. Herhangi bir şeyi bıçakla kesmek. Yani çok kelime var Arapçada. Bir de bunları kalıplara dökülüşü var. Hepsi ayrı ayrı. Şimdi buradan hareketle şu var. Zorluğu değil de burada bize bir kolaylık imkanı çıkıyor. Nasıl bir kolaylık? Bakın, şimdi korkmak kelimesi, bir havf var, bir de haşyet var. Korkmak. Bir de hazere var, hazera, sakınmak. Bunların hepsi farklıdır. Şimdi biz hep kısaca hepsini korkun, kaçının, sakının falan filan diyoruz ama bir de takva kelimesi var. İttaku kelimesi var. Bunlar acaba ne? Şimdi havf ne? Haşyet ne? En başta. Evet. Havf ne? Haşyet ne? Havf korku demek. Haşyet de korku olarak çevriliyor. Çünkü kelime yok bizde. Fakat farklı korkular bunlar. Şöyle ama başka kelimeden gelişinden, başka kelimeyle Arapçada kullanışından biz onun tefsirinin farklı olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla Arapçanın zenginliği bizim manayı anlamamızdaki zenginliğe katkıda bulunuyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim Arapçadan ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim Arapçadan ibaret değildir. Manası Allahçadır.
Eyvallah.
Kalıba girmesi için, bizim anlayabilmemiz için en zengin kalıpta inmiştir. Yeryüzünde insanlığın başlangıcı işte Arafat mevki, Mekke zaten şehirlerin anasıdır. Kainat oradan yaratılmıştır. Hep yerleşik düzen ve devamlı dışarıdan göç alan ticaret kervanlarının geçtiği, devamlı alışveriş yapıldığı bir yer olması hasebiyle göçebe şekilde yaşamadıklarından, yurt değiştirmediklerinden dolayı lisan orada eski tabirle temekkün etmiştir. Bir istikrar olmuştur. Bizim Türkçe'de mesela göçebe bir kavim olduğumuz için bizde fiil zenginliği vardır ve cinas zenginliği vardır bizde de. Yunus Emre var yarına, koma bugünü yarına, yarın hakkın divanına, varam Allah deyü deyü. 5-6 manası vardır bunun. Dinleyen dinlenir. Dinleyen dinlenir. Ne demek dinleyen dinlenir? Dinleyen dinlenir. Dinleyen kişi yorulmaz, dinlenir. Konuşmadığı için yorulmaz. Dinleyen dinlenir. Sen benim sözümü dinlersen, ben de senin konuştuğunda, ben de seni dinlerim. Dinleyen kişinin sözü dinlenir. Bizi dinledi, biz de onu dinleyelim derler. Öyle değil mi? Dinleyen dinlenir. Başkalarından bir şeyleri alıp dinleyip, başkalarına aktaran insan dinlenir. Kendisi kafasında atan adam dinlenmez ki. Ben böyle düşünüyorum. Kim dinler seni ya? Böyle böyle demiş, falanca zat bunu söylemiş. Ha, dinleyen, bunu dinleyen kişi, senet olarak alan kişinin sözü dinlenir. Senedi var çünkü. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Dinleyen dinlenir. Din hakkında iman sahibi olan insanın sözü dinlenir. Bana inancımdan bir şey veren adam dinlenir. Başkası dinlenmez ki. Dinleyen dinlenir. 5. mana. Dinleyen kişi dinini öğrenir. Bak bir kelimeyle, bir tabirle bu cinas zenginliği Türkçe'de vardır. Arz edebiliyor muyum? Bir dinleyen dinlenir sözü de böyle. Yunus Emre var yarına, koma bugünün yarına, yarın hakkın divanına varam Allah deyü deyü. Oho, ne manalar var bunda. Yunus Emre var yarına, yarına hem yarına var. Yani geleceği ne bırakacaksın ona bak sen. Başka? Yarına. Yunus Emre yarine gitsen sevgili için yaşa. Canan için yaşa, can için yaşama. Can bugüne ifade eder. Canan ileriye matuptur. Yunus Emre var yarına. Var yarına. Tehir etme yâre gidişi. Hemen. Yunus Emre var yarına. Bugünden geleceğini gör. Geleceğe yatırımını yap. İstikbal yap. Koma bugünün yarına. Koma bugün yarına. Bugünün işini yarına bırakma. Manası var. Koma bugün yarına, senin nefsin içinde sana çöreklenmiş, sana cilve yapan sevgili gibidir. Bugününü o sevgiliye satma. Koma bugün yarına, seninle arkadaş gibi görünene bugünü verme. Zamanını beyhude geçirme, zamanı çocuğu olma. Koma bugünün yarına, bugünü yarına bırakma. Helekel musavvifun, yarın hakkın divanına. Yarın hakkın divanı olacak. Süre ne zaman? Ne zaman gelecek diyorlar Mehdi. Yarın kabul etsen, bugün ne hazırladın? Bugün işini iyi yap ki yarına kalsın. Yarın hakkın divanına, sevgilin olan hakkın divanına. Bak cinasa bak. Yarın hakkın divanına. Hak divanına gidiyorsun. Kim o? Yarın. Yarın hakkın divanına. Varam Allah deyu deyu. Bak bu zenginlik Türkçe'de var işte. Yunus. Bunları bir sözde anlatmış, bir cinasta anlatmış. Konuşurken bunları bilerek konuşmamız lazım. Ben bunu çocukken duymuştum bu ilahiyi. Bak dinledik ama metin şerhi ayrı bir şeydir. Metinle meşgul olmak, o remizleri anlayabilmek ayrı bir şeydir. Medeniyet buna derler. En küçük şeyle en büyükleri anlatabilecek kadar mevzuyu küçülttüyseniz, remizler haline, kelimeler haline, hatta bakışlar haline getirdiyseniz siz medeniyet sahibisiniz. Arz edebiliyor muyum? Evet. Haşyet ile havf arasındaki fark. Havf korku demek, fakat neden korktuğunu bilmemek. Neden korktuğunu bilmeme haline havf deniyor. Nasıl korkacağım? Nasıl korkacağını bile bilmiyor. Sadece korkuyor. Peki haşyet ne? Nasıl korkması gerektiğini bilmek, bildikten sonraki korku. O korkunun neyle alakalı olduğunu bilebilmek. Peki şimdi bir tenakuz yok mu? Resul hikmeti mehafetullah diye bir hadis-i şerif var. Hikmetin başı Allah korkusudur. Mehafe kelimesiyle geçiyor. Haf kelimesiyle geçiyor. Ama bak Efendimiz buyuruyor ki hikmetin başı diyor zaten. Hikmetin başı nedir? Bir kere şu. Tam canlandırma yaparsam. Abi şöyle bir şey çıkmış ya, böyle bunu yiyince iyi oluyormuş. Bakarsan. Abi nereme lazım? Benim bununla işim olmaz. Ben yok abi. Aklım basmaz bu işe dersin. Ben güzel bir koku almadım bundan dersin. Bilmeyerek fakat Allah'tan korkuna, bir ilim sahibi olmadan çekinmek. Yani koca karı imanı. Benim aklım ermez derdi. Rahmetli anneanneme Almanya'dan kaşar getirirdi. Dayım. Derdi ki yok derdi. Ne, ya peynir bu ya. Kaşar peyniri işte bir tekerle. Veya Bulgaristan'dan geçerken getirir karıyor. Benim aklım ermez evladım derdi. Ben yiyemem derdi. Ama bak o bir imandır işte. Ne olduğunu aklı ermediği an ondan uzak kalacak derecede Allah'tan korkmak. Neme lazım? Hiç karıştırmayın demek. Sonradan öğrendik ki onlara bile bir şey katılıyormuş. Yine o anneannem kazandı yani rahmetli. Biz böyle sapına sapanına bakmadan yuttuk bazı şeyleri. Hiç öyle değil. Yine bizim nenemizdir. Yine bizim ölçü dedemizdir, ben size söyleyeyim.
Eyvallah.
Onların Allah korkusu, onların yaptığı ibadetteki hassasiyet, bugün birçok hocanın, birçok okumuş adamın yapacağı şey de değildir.
Eyvallah.
Onların samimiyeti. Haşyet ne? Korktuğu şeyin karşısındaki heybeti fark edip ona yakınlıktan sonra şey yaptığı, hissettiği hal. Haşyet. Şimdi innemâ yakşallah min ibâdihi ulemâ. İnnemâ yakşallah min ibâdihi ulemâ. Allah'tan kimler korkar? İnnemâ yakşallah min ibâdihi ulemâ. Allah'tan korkanlar kimlerdir? Alimlerdir. Ümmetin alimleri. İşte buradaki haşyet kelimesi gösteriyor ki alim demek Allah'ın ilmini, haramını, helalini bilmekten öte Allah'ın zatına karşı kabahat işlemekten korkan insan demektir.
Eyvallah.
Alim tarifi. Aramız mı geldi?
Evet, bir ara vaktimiz geldi hocam.
Peki.
Efendim kısa bir aradan sonra tekrar buradayız, devam edeceğiz. Geçtiğimiz programda bu programa tehir ettiğimiz, kıymetli hocamızın bu programda inşallah izah etmeye çalışalım dediği alim ve cahil tarifinden, alimin tarifiyle az evvelki bölüm sırlandı. Allah'tan hakkıyla korkan.
Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki beyan ettiği bir
eyvallah
tarif bu.
Eyvallah.
Daha doğrusu alimdeki bulunması gereken şeyin haşyetullah olduğu ve Allah'ı tanıyarak ondan korkmak.
Eyvallah.
Mevzuyla alakalı haşyet kelimesini kullandık. Efendimiz buyuruyor ki, men kâle ene âlimun fehve cahilun. Kim ben alimim, her şeyi biliyorum, benim bilmediğim yoktur derse cahilin ta kendisidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o halde ilim için bir başka kıstas ortaya çıkmış oluyor. Alim demek için bir kıstas ortaya çıkıyor. Alimin lügattaki bir tarifi, hangi lügat olduğunu hatırlayamayacağım şu anda ama alimin tarifi geçerken alim ilmi senetleriyle gösteren kişiye derler. Şeklinde de bir lügat tarifi var. İlimle alem kelimesi aynı kelimeden müştaktır. Yani aynı kelimeden çıkar. Alem. Yani bildiklerini alemle gösteren zata alim denir.
Eyvallah.
Bir başka hadis-i şerifte alimin ölümü alemin ölümü gibidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Demek ki alemlerin hayat bulduğu, alemlerin kendisinden istifade ettiği bir zattır ki bir başka hadis-i şeriften biliyoruz ki İlim öğrenmeye giden bir kişinin yoluna melekler kanatlarını serer. Karıncalar yuvasında dua eder. Denizdeki balıklar bile onun affı ve mağfireti için dua ederler. Demek ki alim Allah'ın razı olduğu ilmi tahsil eden ve bunu başkasına vermek için sadece Allah için yapan, bunu da Allah için yapan zata deniyor. Bir de çok kısa bir tarif var. Alim kime derler diyorlar. Alim Allah Teala'nın razı olduğu hislere sahip olan zata derler diyor.
Hocam çok güzelmiş.
Evet.
Arkadaşlarımız belki bunu altyazıyla da verirler.
Alim Allah Teala'nın razı olduğu hislere sahip olan zata derler.
Eyvallah.
Bir adam çok okumuş olabilir, çok biliyor olabilir fakat karşıdakini inletir. Ona buna ilim satmaya kalkar. İmam-ı Azam'ı küçümser. Falanca hocayı küçümser. Sahabilerin bir kısmına avam der. Bir kısmına bilinme der. Bu nedir bu? Bak doğru bir hissiyatı yok. Hissiyatta bir bozukluk var. İlim öğrenmek tetebbuat değil ki. Kitaptan aldığı mühtesebat değil ki. Bu zahiri cehaleti giderir. Fakat o ilimdeki haşyetullah'tan eseri yok. Böyle durumda nedir? Karşıdakine istifade edecek bir şey yok. Hidayet çarağı olmamış. Hidayet menbaı olmamış veya hidayete erdirirken başkalarını karalamış bir zatın doğru bir hissiyatı olabilir mi? Olamaz tabii. O zaman onun adı alim değil. Men kâle ene âlimu fehve cahilun gibi. Cahil olan kişi. O cehaletin üzerinde belki bir ilim görebiliriz biz. Kara tahtanın üzerine bir ilim karalanmıştır. Fakat kendisine faydası yoktur. Kendisinden istifade edilse de kişiye faydası yoktur. O halde diyorlar ki kişinin hem başkasına hem kendisine faydalı bir ilimle meşgul olup alim olduğunun alameti şudur ki Allah'ın razı olduğu hislere karşı açıktır. Allah'ın razı olmadığı hissiyattan uzaktır. Alim. Bu tarife göre bizim köydeki amcamız bile alimdir.
Eyvallah.
Haramdan korkan, helali yaşamak için gayret eden, namazındaki eksik. Nedir? Bilgi eksikliği vardı. Söylersin düzeltir. Biz öyle değiliz ama. Biz öğrensek de kendimizi düzeltemeyiz. Neden? Alim değiliz. Alim olamıyoruz. Doğru hislere sahip değiliz. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
O halde doğru hislere sahip olmak bir kişinin ilim erbabı olması demektir. Ve Hazreti Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi daha evvel de zikretmiştim. Camiun Mutun isimli kitabında Elfaz-ı Küfür bahsinde İman etmiş, doğru hizmetle meşgul olan, doğru işlerle meşgul olan bir kişiye cahil demek küfür sözlerdendir diyor. Çünkü cahil, Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda kafir manasında kullanılır. Bu şekilde onun bu yaptığı ibadetleri, yaptığı hizmetleri küçümsemek ve karalamak adına cahil denildiğinde orada Allah'a inanması da kastedilerek o inanç sistemine, o inanç nizamına da dil uzatmak noktasından o bu söz küfür sayılabilir, uzak durulmalıdır. İnanan müminin salih amel işleyen birisine cahil demekten men buyurur o kitabında.
Eyvallah.
Zikreder alametleriyle.
Eyvallah.
Evet.
Hocam müsaadenizle gelen maillerle de programımızda bir yere doğru bizi aslında izleyicilerimiz, seyircilerimiz götürmekte, konuyu da götürmekte. Şöyle bir şey sormuşlar. Hazreti Pir Efendimiz'i ve Mesnevi-i Şerif'i bu programla beraber takip ediyoruz. Acaba şerh başlarken, çünkü onlar da görüyorlar Dibace-i Mesnevi inşallah tamam olacak ve beyitler başlayacak.
Evet.
Elimizde bir kaynak olsun mu? Bu konuda her hafta çok çeşitli sorular geliyor hocam. Buradan bir şey önermek mümkün müdür?
Şimdi ilk 18 beyit herhalde bizim 8-10 program sürecek diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Çünkü Bişnev'le alakalı çok uzun anlatmamız lazım gereken şey var. Yani ilk beyitte bayağı konuşacakmışız gibime geliyor. 5-10 program olmasa bile herhalde bir 5 program sürer diye düşünüyorum. Yani çok acele bir kaynak edinmek gibi telaşa
eyvallah
düşmesinler.
Eyvallah.
Şimdi Tahirül Mevlevi Hazretleri'ni, bu tabii burada her beyan ettiğim şey evet objektif sunmaya gayret ediyorum ama şahsi tercihlerim de burada mevzu bahis olabilir. Bendeniz Mesnevi Şerhi olarak en çok İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Mesnevi Şerhi'ni seviyorum ve beğeniyorum. Fakat İsmail Hakkı Bursevi Efendimizin kaleme almış olduğu Mesnevi Şerhi Mesnevi'nin metninden daha zor dersem hata etmiş oldum. Çok zor fakat muhteşem bir eser. Muhteşem bir eser. Günümüz insanı benim gibi adamların anlayabileceği sadelikte ne var? Tahirül Mevlevi Hazretleri'nin Mesnevi Şerhi var. Tahirül Mevlevi Hazretleri'nin Mesnevi Şerhi'ni de mesela semazen.net'ten şimdi belki takım olarak almak çok
eyvallah
pahalıya gelebilir. Semazen.net'te internet sayfasında ilk beyitler var. Hiç olmazsa Farsça beyitleri oradan indirip programı dinlerken not alma şansları olabilir.
Eyvallah hocam.
Çünkü bendeniz seyircilerime burada ben bir Mesnevi Şarihim havasıyla konuşmuyorum. Bir, biz bir kere burada televizyon programı yapıyoruz. Bu saatte bize misafir olan veya bizi misafirliğe kabul eden seyircilerimize güzel bir sohbet ve medeniyetimizdeki güzel bir tadı tattırmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Mesnevi Şerhi hususunda da evvelce söylenmiş sözleri derli toplu olarak belki biraz dağıtsak da bir çerçeveye oturtarak hepsine zikretmeye çalışıyoruz. Onu söylemiş olayım. Tahir-i Mevlevi Hazretleri çok önemli bir köprüdür Cumhuriyet tarihimizde. Yani toplumun her kesiminde hizmet yapmıştır. Edip bir zattır. Mesela Müslümanlıkta ibadet tahiri, Tahir Olgun'un, Tahir-i Mevlevi'nin çok muhteşem bir eserdir. 10 lira 15 lira vereceğiniz bir kitaptır. İncecik. Fakat kütüphanenizde muhakkak bulunması gereken bir kitaptır. Teravihin tarihçesi, namazın tarihçesi, zekatın tarihçesi, hac nasıl yapılırdı, nasıl bir safayla devam etti ve nasıl bir takipte gitti. Bunların hepsini tek tek anlatıyor.
Eyvallah.
Çok mühim bir kitap. Tahirül Mevlevi Hazretleri eserleriyle adeta medeniyetimizin kaybolan izlerini güzel bir şekilde muhafaza etmiş, kendisinden sonraki nesle hediye etmiştir. Allah kendisinden gani gani razı olsun.
Amin.
Ve rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Amin. Mesnevi'de Tahir-i Mevlevi Şerhi çok güzeldir. Oradan alınabilir. Avni Konuk Hazretleri'nin Mesnevi Şerhi var. O da yine güzel bir Mesnevi Şerhidir. İlk beyitlerle alakalı fakirin şiir kabilinden kaleme aldığım bazı hoca efendiler tarafından da beğenilen 18 beyitlik dinle diye bir eser. Bugün yarın belki NT mağazalarında çıkabilir bilemiyorum şu anda. Bugün yarın piyasaya da sürülebilir bilemiyorum. Daha evvel Pendik Belediyesi bunu hizmet olarak basıp dağıtmıştı. Ve yine orada Mesnevi Şerh olarak fakirin de küçük bir kitabı var. Yine derleme mahiyetinde. Bunlara bakabilirler.
Eyvallah hocam.
Oldu mu efendim?
Çok teşekkürler hocam. Çünkü her programda bu tip sorular geliyordu. Ama iki cevap birden oldu. Bir tanesi ilk 18 beyit en az bir 5 program sürecek.
Yani 5 program süreceğini tahmin ediyorum.
Eyvallah.
İlk 18 beytin. Ondan sonra çok tatlı bir gidiş var. Eğer yapabilirsek biz de çünkü şu anda hala belli hususlarda acemilik çekiyoruz. Tahminim doğru çıkarsa biz inşallah artık seyircilerimizi sanki burada görüyormuş gibi bir havaya gireceğiz.
Eyvallah.
Bu hususta bir istirhamım var. Can acıtıcı, ruha eziyet verici tahkir edici şeylerde bulunmamaya çalışalım. Birbirimize saygıyla yaklaşmaya gayret edelim. Neticede hepimizin niyeti güzel bir şeyi ortaya koymak. Saldırarak kendi varlığımızı fark ettirmeyelim. Severek, yaklaşarak, bütünleşerek sevgimizi ve varlığımızı hissettirelim. Mümin olarak bunlara çok ihtiyacımız var. Çünkü burada bizim herhangi bir iddiamız yok. İnsanımıza güzel bir şey aktarmak gayretimizden başka bir iddiamız yok. Kardeşlerimiz de o şekilde hüsnü zannetsinler. Hatalarımız, kusurlarımız, küsurlarımızı bize münasip bir şekilde beyan etsinler. Biz onlarla beraber bunun bir güzel noktaya taşımaya gayret edeceğiz. Bir alışkanlık olmasına gayret edeceğiz.
Eyvallah. Kıymetli izleyicilerimiz, programımıza yolladığınız maillerden teşekkürleri, duaları alıp kabul ediyoruz. Ayrıca soruları da programda fırsat buldukça hocamıza yöneltmeye gayret ettiğimiz gibi kimi mailleri de cevaplıyoruz geldiği gibi. Programa taşınması gerekenleri taşıyarak, dolayısıyla az evvel Fatih Hocam'ın da söylediği üzere siz duygularınızı, düşündüklerinizi de iletebilirsiniz bizlere.
Evet. Programımıza bazen konuklar da çağıracağız.
İnşallah.
Mesela neyi işlerken belki bir neyzen kardeşimiz gelecek. İşte destar nedir, sikke nedir, hırka, cübbe, entari, tennure, efendim elflambent, kamarçin, mest. Hani bunların tasavvuf lisanında kullanılma şekilleri. Yani istiyoruz ki medeniyetimizde kullanılan, şu anda üzerinde oturduğumuz medeniyet hakkında bir bilgi sahibi olalım.
Eyvallah.
Evet efendim, şimdi sema hakkında konuşacağız demiştik. Bu hususta da
çok sayıda sorumuz
çok
var.
Çok sayıda bir soru var. Şimdi sema hakkında bir Hazreti Pir'in semayı anlatan şeyi var. beyitleri var.
Eyvallah.
Mısra mısra beyit beyit anlatıyor. Sema nedir bilir misin şeklinde. O sema hakkındaki duyuş, yani semanın ne olduğunu tariften evvel isterseniz şöyle bir kısa bugünlük bir girizgah yapalım. Diğer programa da sema hakkında konuşalım. Şöyle ki, sema zikir şekillerinden bir şekildir. Şimdi bu söylendiğinde, bu şekilde söylenildiğinde tuhaf karşılanıyor. Şundan dolayı, şunu bilmediğimizden dolayı tuhaf karşılanabilir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Allah'ı zikrediniz derken şöyle zikrediniz şeklinde hususi bir kayıt koymuyor.
Eyvallah.
Namaz için vele zikrullahi ekber buyuruyor. Fakat namazdan ayrıldıktan sonra Allah'ı zikrediniz sözüyle hayatın tamamına şamil olan bir zikirden bahsediyor. Ve münafıkları beyan ederken Kur'an-ı Kerim'inde az zikrederler diyor. Az zikrederler. Hiç zikretmezler demiyor. Şu niyetle bu niyetle de demiyor. Az zikrederler diyor. Öyle buyuruyor. Hem zikrin hususi bir kalıpta olmayışı, hem Allah Teala'yı çokça zikretmemiz gerektiğini bizzat Allah'ın emretmesi. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikran kethira ve sebbihuhu bukraten ve asila. Gece ve gündüzde Allah Teala'yı devamlı zikri teşvik edilmesi. Namazdan sonra ayrıca zikir olması. Namazın büyük zikir olması ve her fırsatta Allah'ı hatırlatacak, zikredecek şeyler hususunda bizzat Cenab-ı Hakk'ın kevni ayetleri gözümüze sermesinden anlaşılıyor ki zikir Allah için olduktan sonra, meşru bir zeminde olduktan sonra insanları derelte, mesela tuvalette zikir yapılmaz. Oturup da tuvalette zikir yapacak bir insanın hali yok. Veya ne bileyim, ibadet alanı gibi olan, nasıl beraber namaz kılınmıyor yan yana, beraber hanımlarla beraber kalkıp karşılıklı zikir, neden onun içerisine başka şeyler de karışır. İşte bunlara, bu ölçülere sadık kalındıktan sonra zikrin her şekli, Allah'ı hatırlatan her zikir şekli, her tefekkür şekli İslam tarafından kabul edilmiştir. O çerçeve içerisine alınmıştır. Dönerek veya yürüyerek zikir şekli, sadr-ı İslam'da, ilk İslam'ın zuhurunda, yani asıl saadeti kastediyoruz, Hazreti Adem'i değil, oturarak zikir bahsi var. Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin halifesi Ömer Ziyaddin Dağıstani Hazretleri var. Fetavayı Ömeriye diye bir kitap yazmış Hazret. Ömer Ziyaddin Dağıstani Hazretleri'nin fetvalarını toplayan bir kitap. Bu zat Sultan Vahidettin zamanında Şeyhülislamlık kendisine teklif olan zatlardandır. Ve kendisi Nakşi büyüklerindendir. Bu zat kendi fetvasında vecde gelmeden bir kişinin ayakta zikretmesi, devran etmesi, sema etmesi caiz midir diye bir fetva soruluyor. Bakınız kendisi Nakşi olmasına rağmen, Nakşibendiye tarikine mensup olmasına rağmen ne cevap veriyor? Mealen arz ediyorum. Diyor ki vecde gelmediği halde vecde gelenleri taklit etmek ve onları sevdiği için onlara benzemek için gayret etmekte bir mahsur yoktur. Kişi istihza kastıyla dalga geçmek kastıyla değil. Gerçekten samimiyetle onları taklit ediyorsa caizdir. Senedim de şudur. Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'e dedi ki, ya Ebu Bekir, Kur'an-ı Kerim okurken ağla. Ağlayamıyorsan ağlar gibi yap. Bunu söylüyor Ömer Ziyaddin Dastani Hazretleri. Bir şeyi güzel yapmak için, vecde gelenleri taklit için taklit yapmak, takliden tevacütle onları onlara özenerek, onların haleti ruhiyesine bürünmeye gayret etmekte bir beis yoktur diyor. Ve yine diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de hususi olarak şöyle zikrediniz diye bir ayet olmadığından zikrin her türlüsü mübahtır diyor. Yine Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri, bakın Nakşibendi kaynaklarından söylüyorum. Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri ve Ömer Ziyaddin Dağıstani Hazretleri Hasanül Basri'den naklediyor. Hasanül Basri'ye sahabinin zikretmesini sordular. Sahabe-i kiram için dedi ki, onlar ayağa kalkarlar belli sohbetten sonra, vecd içerisinde salınan serviler gibi sağa sola Allah'ın vecdiyle, zikrinin vecdiyle, cezbesiyle sallanırlardı. Gözlerinden akan yaş yakalarını ıslatırdı. Bunu söyleyen Ömer Ziyaddin Dağıstani Hazretleri. Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri, Nakşibendi Şeyhi kendisi, Gümüşhaneviye kolunun sahibi Halidiye'de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Deylemi'de, Darekutni'de, İbni Hibban'da geçen, içinizde yabancı bir kişi var mı? Yok ya Resulallah, kapıları sırlayınız deyip sahabe-i kirama zikir yaptırdığını naklediyor. Sesli zikir yaptırdığını.
Eyvallah.
Sahabiden bazıları emamesi düştü diyor. Şimdi bu programı seyreden kardeşlerimiz, ay bunlar da tuhaf çıktı seyretmenin demesinler. İşte bak anlattım. Yenilenmeye ve öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Hicaz ekolü dediğimiz, mektebi dediğimiz şekilde oturarak, daha sonra Kufe ekolünde ayakta zikir ve Turan'a geçtiğinde Allahu Alem hareketli bir kavim oluşumuzdan ve halkın yaptığı hareketlere uygun olması açısından hep meslek gruplarına göre, hareketlere göre zikirler vardır. Mesela rençperlerin hasat mevsiminde toplu olarak imece usulü şu şekilde budamasını göstermek için Beyyumi zikri vardır böyle. Alır bu şekilde Allah, Allah, Allah diye zikir yaparlar. Bu bidat değildir. Yaşadığı hayatın içine zikri daim kılmaktır. Arz edebiliyor muyum? Bu ihtiyaçlara göre bunlar şekillenmiş. Fakat sema çok farklı.
Eyvallah.
Sema'yı başka programa.
Eyvallah hocam. Vaktimizin de sonuna geldik. İnşallah sema önümüzdeki programlarda konumuz olsun.
İnşallah. İnşallah.
Kıymetli seyircilerimiz, çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Ekranları başındaki tüm izleyicilerimize hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı haftalar diliyoruz.